Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızla tekrar bir aradayız. Ben İlker Limon.
Ben Taner Karakuzu.
Yayınımıza hoş geldiniz.
Sefalar getirdiniz.
Bugünkü yayınımızda 1071 yılına kadar Türklerin Anadolu'ya yönelik akınlarını inceleyeceğiz. Sık sık duyduğumuz Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı ya da Anadolu Türk yurdu oldu gibi ifadelerin yüzyıllara yayılan bir birikimin neticesinde meydana geldiğini, Hun ve Sabar döneminden başlayarak Oğuz Türkmen boylarının dalgalar halinde geniş bir kronolojiye ışık tutacağız. Ayrıca Bizans İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu'daki politik ve askeri zafiyetlerinin ve bu zafiyetler sonucunda sürecin nasıl etkilendiği ve nasıl şekillendiği hususlarını da aydınlatmayı düşünüyoruz.
İlker, Anadolu coğrafyasında Türklerin ilgisinin ne kadar erken tarihlerde başladığını konuşmak gerçekten heyecan verici. Malazgirt Zaferi bir dönüm noktası olsa bile Hunlar, Sabarlar, hatta Hazarların Anadolu'ya attığı ilk adımlar da büyük önem taşıyor. Bu erken akınlar ile Bizans savunma düzeni arasındaki etkileşim, ilerideki büyük göç dalgalarını anlamamıza epey katkı sağlayacak. Aynı zamanda 10. ve 11. yüzyılda Horasan ve Orta Asya'dan gelen Oğuz Türkmen nüfusunun yerleşim arayışlarını da masaya yatıracağız. Bizans'ın vergi ve mezhep politikaları yüzünden bazı yerel toplulukların merkezi idareden kopması Türkmen akınlarını kolaylaştırdı. İlk döneme yani 4 ile 7. yüzyıllar arasında Hun ve Sabar akınlarına doğru tarihi bir yolculuğa çıkalım. Bu doğrultuda İlker, 4. ve 7. yüzyılda erken dönem akınlarıyla ilgili genel bir çerçeve çizer misin?
Bu dönem özellikle Avrupa Hunları ve Sabarlar ya da Sibirler olarak söyleyebileceğimiz Anadolu'ya yönelik dikkat çekici baskınlar gerçekleşmiş bir dönemdir. Avrupa Hunları 395 dolaylarında Erzurum, Malatya ve Antakya'ya dek uzanan hızlı seferler düzenleyerek Bizans savunmasıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Bu akınların büyük ölçüde ganimet ve keşif amaçlı olduğunu biliyoruz. Roma-Bizans kayıtlarında buna dair veriler mevcut. Ardından 6. yüzyıl başlarında Sibir Türkleri, Sabar Türkleri, Kayseri, Konya, Ankara civarına kadar ilerleyerek Doğu ve Orta Anadolu'da görülmemiş bir hareketlilik meydana getirmişlerdir. Her ne kadar kalıcı isken söz konusu olmasa da Bozkurt süvarilerinin bu coğrafyaya ilk kapsamlı temaslarının bu dönemde yaşandığını söylememiz mümkün. Dolayısıyla 4. ve 7. yüzyıllar Anadolu'nun göçebe kültüre kısmen aşina olmaya başladığı bir hazırlık safhası olarak değerlendirmek mümkün.
Ben burada bir katkı sunmak istiyorum. Bir diğer unsur da 7. yüzyıl civarında Hazarların Kafkasya üzerinden Anadolu sınırlarına yaklaşması. Bu temaslar bazen Bizans ve Ermeni prensipleriyle çatışma, kimi zaman da ittifak arayışı şeklinde ortaya çıkmıştır. Ancak yine erken dönemde uzun süreli bir yerleşim gözlemlenmediğini belirtmek de burada faydalı olacaktır. Çünkü dönemin akınlarına genel olarak ani baskın, ganimet toplama ve hızlı çekilme stratejisi hakimdi. Bizans ise Tema sistemi ve kalelerle Doğu Anadolu'yu korumaya çalışmış. Fakat 7. yüzyıl ortasında Arap-Bizans savaşları da eklenince bölge epeyce zayıflamıştı. Böylece Türkler açısından tam anlamıyla yerleşim olmasa da ileriki yüzyıllarda yaşanacak göçlere zemin oluşturan bir askeri deneyim oldu. Bu doğrultuda İlker 8. ve 10. yüzyıllarda siyasal ve askeri arka planla ilgili bize bir açıklama yapar mısın?
8. yüzyılda Emeviler ile Bizans arasında sert çarpışmalar gerçekleşmekteydi. Anadolu'nun yıpranmış olan kale istikamları sık sık el değiştirdiği bir dönemdir bu dönemde. Arap orduları içinde Türk komutanlar bulunuyor olsa da bunlar henüz Anadolu'ya kalıcı bir göç dalgası şeklinde gerçekleşmediğini zaten ifade ettik. Daha çok Arap ordusunun paralı veya yardımcı unsurları şeklinde işlev görüp görev sonunda geri çekilen bir yapısı vardı ve 10. yüzyıla gelindiğinde Bizans, Doğu Anadolu'da vergi baskısı ve mezhep çatışmaları yüzünden iyice zorlanmaya başlamıştır. Otoritesi zayıflamıştır. Balkanlarda da çeşitli isyan ve dış tehditlerle uğraşan Bizans, yani İstanbul, doğudaki savunma hatlarını da ihmal etmeye başlamıştır. Ve böylece Orta Asya'dan gelebilecek yoğun Türk göçü için ideal ortamların oluşmaya başladığını söylemek doğru olacağını düşünüyorum.
Bu arada yerel unsurların Bizans'a karşı memnuniyetsizliği de kritik bir konu. Özellikle yüksek vergiler ve dini baskılar Anadolu'da bazı toplulukların merkezi otoriteye tepkili olmasına yol açtı. İlerleyen dönemde Horasan ve Azerbaycan üzerinden gelen Oğuz Türkmen nüfusu bu toplumsal hoşnutsuzluk ortamında ciddi bir direnişle karşılaşmayacaklardı. O dönemde yaşanan Arap-Bizans mücadelesi Anadolu'nun altyapısında bozdu ve savunma sisteminde yıprattı. Böylece 10. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu'nun doğu kesimleri dışarıdan gelen göç ve akınlar için neredeyse savunmasız bir saha haline geldi. Tüm bunlar Oğuz dalgasının neden hızlı sonuçlar alabildiğini anlatmamıza ışık tutuyor. Bu doğrultuda 10 ve 11. asırlarda Oğuz ve Türkmen göçlerine değinelim.
Konunun en çarpıcı kısmı bence burası. 10. yüzyıl sonları ve 11. yüzyıl başında Orta Asya'daki Gazneli ve Karahanlı hakimiyeti Oğuz Türkmen topluluklarını batıya doğru yönlendirmişti. Bu topluluklar Horasan ve Maverani Nehir'deki siyasi çekişmelerden bunalarak Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya yönelik bir hareket politikası izlemişlerdi. Buradaki motivasyon hem verimli otlak bulmak hem de kısmen cihat anlayışıyla, gaza anlayışıyla çevresindeki yeni yerleri fetih etme şeklinde gerçekleşmiştir. Tam bu noktada Tuğrul Bey ve Çağrı Bey önderliğindeki Selçuklu ailesi 1040 Dandana Kan Zaferi sonrasında Horasan'da güç kazanınca Anadolu'ya yönelik bazı stratejik hamleler geliştirmeye başlamışlardır. Çağrı Bey'in 1015-1021 yılları aralığındaki bu keşif akınları bölge askeri ve ekonomik açıdan ne kadar elverişli sorusuna yanıt aramak için gerçekleştirilmiş harekatlardı. Ardından Horasan'daki Selçuklu Hanedanı Anadolu'daki uç beylikleri de kılavuz olarak kullanarak bölgeye yer yer akınlar gerçekleştirmiştir. Ve bu şekilde yerleşim planı geliştirme açısından bu akınların önemli olduğunu not etmek gerekir. Bu aşamadan sonra Taner, bu döneme biraz da sen ilave yapar mısın acaba?
Tabii bu dönemde Bizans'ın doğuda giderek zayıflaması Türk akıncıların elini güçlendirdi. 1048 yılındaki Pasinler Savaşı, Türkmen akıncıları Bizans ve Ermeni güçlerini alt edebileceğini gösteren önemli bir dönemeç oldu. Kazanılan zaferler Erzurum ve çevresinden başlayarak Anadolu içlerine doğru daha geniş çaplı akınlarla cesaret verdi. Yerel halk çoğu zaman ağır Bizans vergileri ve politikalarından bıkmış olduğundan Türk varlığına ciddi bir toplumsal tepki de göstermiyordu. Böylece Erzurum, Sivas, Malatya gibi bölgelerde Türkmen yerleşim hareketleri yavaş yavaş belirginleşti. Nihayet 11. yüzyıl ortasına gelindiğinde Anadolu'da Selçuklu ve Türkmen nüfus alanları ciddi biçimde yayılmıştı. Şimdi 1071 Malazgirt zaferine giden yol hakkında İlker biraz sohbet edelim.
Tuğrul Bey'in 1063'te vefatı sonrasında Alparslan Dümen'e geçiyor ve 1064'te Büyük Selçuklu tahtını Alparslan doldurmaya başlıyor. Batı'ya yönelik fetih siyasetlerini de bu aşamada netleştirmiş oluyor. Bu sıralarda Anadolu içlerinde faaliyet gösteren uç beyleri yarı bağımsız tarzda kaleler ve şehirleri ele geçirip orada bazı yerleşim düzeni kurmaya başladığını görüyoruz. Alparslan'ın stratejisi doğuda güvenliği sağladıktan sonra Bizans'a karşı büyük bir askeri hamle yapma şeklinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Bizans tahtına geçen Romanos Diyojen ise doğu sınırlarını kesin olarak koruma vaadiyle büyük bir zafer planlamıştır. Yani bir tarafta Alparslan, diğer tarafta Diyojen'i görmekteyiz. Fakat saray entrikaları, ekonomik zorluklar, ordudaki disiplin eksikliği, Bizans'ın bu planları uygulamasında Diyojen'in karşılaştığı güçlükler arasındaydı. Bu şartlarda 1071 yılında Malazgirt civarında gerçekleşen meydan muharebesinde de Alparslan'ın orduları Bizans ordularını alt etmiştir.
Burada İlker, Anadolu'ya sızan Türkmen beyleri ele geçirdikleri bölgelerde vergi topluyor, askeri garnizonlar kuruyordu. Danışmend, Gazi, Saltuk Bey gibi isimler daha sonra kendi adlarını taşıyan beyliklerin tohumlarını atarak nüfus alanlarını genişletiyorlardı. Alparslan ise bu uç beylerini genel Selçuklu politikalarına bağlayıp doğuda tamamen emniyete kavuştuğunda rotasını Bizans'a çevirdi. Diyojen büyük bir ordu toplasa da iç çekişmeler yüzünden bu ordu tam bir bütünlük sağlayamıyordu. Selçuklu tarafı ise coğrafyaya hakim uç beylerin kılavuzluğuyla hareket ettiği için bir avantaj elde etti. Sonuç olarak Malazgirt Savaşı sadece ani bir muharebe değil, yıllardır devam eden göç ve nüfus hareketlerini askeri açıdan taçlandırdığı bir final anı olarak tarihin belleklerine kazınmıştır.
Burada şöyle bir sonuca varmamız mümkün öyleyse. Malazgirt zaferi her ne kadar büyük bir dönüm noktası olsa da ondan önce ciddi bir hazırlık sürecini kapsadığını görüyoruz. Dolayısıyla şöyle bir geçmişe bakarak konuşacak olursak Hun ve Sabar akınlarından başlamak üzere Anadolu'nun bozkır süvarilerine yabancı olmadığı bir zemin hazırladığını, 10. ve 11. yüzyıllarda da Oğuz ve Türkmen hareketliliği bu bölgedeki fetih ve yerleşim fikrini daha bir somut hale getirdiğini söylememiz mümkün. Yerel halkın ağır vergiler ve politik baskı sebebiyle Bizans'tan hoşnut olmaması, Türkmenlerin yer yer destek görmesine yol açan diğer koşullar arasında, dolayısıyla Selçuklu stratejisinde uç beylerinin serbestçe hareket etmesi, Anadolu'da kalıcı hakimiyetin kurulması fikrini daha da sağlam bir zemine oturtmuştur. Bütün bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda 1071'den hemen önce bile Anadolu'nun doğu ve orta kesimlerinde kayda değer bir Türkmen varlığından bahsetmemiz mümkündür diye düşünüyorum.
İlker, ben burada bu mevzuyla alakalı birkaç kelam edersem, az önce belirttiğin üzere 1071'den hemen önce bile Anadolu'nun doğu ve orta kesimlerinde kayda değer bir Türkmen varlığının var olduğunu ifade ettin. Benim kanımca da işte tam bu nedenle Malazgirt Meydan Muharebesi kapıyı açan değil, zaten aralanmış olan kapıyı sonuna kadar Türklere açan askeri bir başarı sayılabilir. Uzun yıllar süren akın ve göç dalgası coğrafyayı, Bizans savunmasını ve yerel politik dengeleri bozarak Türk nüfuzunun temellerini atmıştı. Böylece Malazgirt zaferi yalnızca bir savaş değil, Anadolu'nun Türkleşmesinde son halkayı tamamlayan unsurdu. Bilhassa Alparslan'ın liderliği ve Selçuklu Devleti'nin Horasan'da edindiği tecrübe bu zaferi daha da kaçınılmaz kıldı. Sonuç itibariyle 1071'e kadar oluşan koşullar bir bakıma Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinin fiilen hazırlamış bulunuyordu. Malazgirt sonrası ise artık Anadolu'da büyük beyliklerin sonrasında Türkiye Selçukluların ve nihayetinde Osmanlı Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulma yolculuğu başlayacaktı.
Kıymetli dinleyiciler, müzik aramızdan sonra tekrar birlikteyiz. Bu haftaki programımızda 4. yüzyıldan başlayarak 1071 yılına kadar olan dönemde Türk akınlarının ve bölgeye yönelik hareketliliği değerlendirdiğimiz bir program gerçekleştirdik. Bu bağlamda Hun ve Sabar devrin Anadolu'yu tanıyan bozkır süvarileri olarak nitelendirdik. 10. ve 11. yüzyıldan bahsettiğimiz dönemde Oğuz ve Türkmen akıncılarından söz etmiştik. Bu süreci anlamak için Bizans'ın içinde bulunduğu durumu ve bölgede yaşayan halkın Bizans'a yönelik tutumlarına değindikten sonra 1071 yılına kadar gelen bu süreci Anadolu'daki Türkmen nüfusunu ve Alparslan'ın zaferiyle taçlandırılan bu süreci sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Taner, son söz olarak da neler söyleyeceksin?
Öncelikle teşekkürler İlker. Bugün Hun, Sabar, Hazar, Oğuz, Türkmen gibi farklı Türk kavimlerinin Anadolu'daki ilk izlerinden bahsederek büyük resmi tamamlamayı çalıştık. Bu resimde Bizans'ın zayıflaması, yerel halkın memnuniyetsizliği ve Selçuklu Hanedanı'nın stratejik hamleleri başrolde görülüyor. Özellikle 10. ve 11. yüzyılda Horasan'dan gelen göçmen topluluklar fetih kavramını kalıcı yerleşime dönüştürdü. Fasinler Savaşı gibi dönüm noktaları Bizans'a karşı üstünlüğün kurulabileceğini ispat etti. Nihayetinde Malazgirt Meydan Muharebesi yüzyıllardır şekillenen bir tarihsel altyapının askeri finali olarak karşımıza çıkıyor.
Kıymetli dinleyiciler, Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı programımızı dinlediniz. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu haftalık bize verilen sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın.
Esen kalın.
Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.